Ayrım 8. Atatürk ve Kayıp Kıtamuğu'nun Şifresi. Derleyen Harika Yamak. Sayfa 110. Bu kitapta yer alan konu ve bilgilerin değerlendirilmesi. Batık Mu kıtası ve Mu medeniyeti hakkındaki bilgilerin büyük bölümü 19. yüzyılda yaşamış olan İngiliz araştırmacı James Churchward'ın araştırmaları sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. İngiliz ordusunda Churchward 1880'li yıllarda Hindistan ve Tibet'e görev için gitmiştir. Görevde bulunduğu dönemlerde bu kayıp kıta Mu ile ilgili ilk bilgileri edinmiş, emekli olduktan sonra da Orta Amerika'da araştırmalarını sürdürmüştür. Batık medeniyet Mu hakkında 5 farklı kitap yazmıştır. Churchward'ın araştırmaları için kullandığı kaynaklar, Batı Tibet'te bir mabette ortaya çıkan Naakal tabletleri ile Amerikalı jeolog William Niven'in 1921-23 yılları arasında Meksika'da keşfettiği Maya tabletleri olmuştur. Bilim dünyası, gerek Churchward'ın keşfettiği Mu medeniyetinin ve diğer batık kıta olan Atlantis ile ilgili tezleri kuşkuyla karşılamaktadır. Yine bilim dünyası, bu iki kıtanın battığı tarih olan 12 bin yıl önce dünyada büyük bir jeolojik olayın, dağların doğması, 3. jeolojik dönem, yaşandığını kabul etmektedir. Dünyanın her yerinde bulunan kavim ve milletlerin tufan efsaneleri bulunmaktadır ve büyük bir felaketin yaşandığını bu bilgiler de doğrulamaktadır. Bilim dünyası kabul etsin ya da etmesin, Mısır, Maya kalıntıları, Paskalya Adası medeniyeti gibi ortaya nasıl çıktıkları anlaşılamayan birçok tarih öncesi kalıntı, batık kıta medeniyetlerinin varlığı ile mantıklı bir açıklamaya kavuşabilmektedir. Günümüz evrimci bilimcilerin kuramlarına göre 200 ile 500 bin yıl önce iki ayağı üzerinde dik durabilen Homo erectus tarihten silinmiş ve düşünebilen insan Homo sapiens gelmiştir. Homo sapiens'in ortaya çıkış tarihini 200 bin yıl önce adreslesek bile, o günden bugüne kadar insanoğlunun sadece günümüz medeniyetini ortaya koymuş olduğunu düşünmek pek de mantıklı olmamaktadır. 200 bin yıl ortaya çıktığı kabul edilen ve beyin ağırlığı ile düşünme kapasitesi günümüz insanı ile aynı değerde olduğu kabul edilen Homo sapiens'e ne olmuştur da 194 bin yıl süre beklemiş ve sadece 6 bin yıl önce aniden dev adımlar atmaya başlamıştır. Günümüz bilim adamları tekerleğin ve yazının M.Ö. 4000 tarihinde ortaya çıktığını söylemektedir. Dünyanın geçirdiği tufan felaketinden sonra çok az belge ve kalıntının kalmış olmasına rağmen bu belge ve kalıntılar insanoğlunun dünya üzerindeki geçmişinde günümüz medeniyetinin dışında en az bir büyük medeniyet daha yaratmış olduğunu ve hatta günümüz medeniyetinin temellerinin de bu eski medeniyet sayesinde atıldığını ortaya koymaktadır. James Churchward 1883 yılında Batı Tibet'te bir manastırda bu belgelerin en önemli olanlarını ortaya çıkarmıştı. Tibet'te görevli olan Churchward, eski dinlerin kökenleri hakkındaki araştırmaları yapıyordu. Bu amaçla Tibet'teki manastırları ziyaret ederken Batı Tibet'te bir manastıra uğramıştı. Bu manastırın Büyük Rahipler Kardeşliği'nin ileri gelenlerinden biri olan baş rahibi Rishi, Churchward'a günümüzden 15 bin yıl önce yazılmış Naakal tabletlerini göstermişti. Rishi'nin Churchward'a yıllarca sır olarak kalmış tabletleri neden gösterdiği bilinmiyor. Ancak kendisi de bir aydınlanmış, kabul edilmiş inisiye olan Rishi'nin bazı sırların dünyanın geri kalanına açıklanması zamanının geldiğini düşünmüş olmalıdır. Rishi bu amaçla Churchward'ı 2 yıl süre eğitmişti. Sadece büyük rahipler tarafından bilinen Naakal tabletleri yazılırken kullanılan Mu dilini ona öğretti. Mu dilini öğrenen ve tabletleri inceleyen Churchward, bu tabletlerin verdiği bilgiler doğrultusunda batık kıta Mu ve medeniyetinin izlerinin peşine düşmüştü. 50 yıl süren araştırma gezilerine başladı. Pasifik Okyanusu'nda bulunan bütün adalarda, Sibirya ve Orta Asya'da, Avustralya'da, Mısır'da incelemeler yapmıştı Churchward. Yeni bilgilere ise Meksika'da ulaşmıştı. Amerikalı jeolog William Niven, 1921-23 yılları arasında Meksika'da yaptığı kazılarda 11.500 ila 12.000 yıl önce yazıldıkları saptanan 2600 dolayında tablet bulmuştu. Bu tabletlerde bulunan yazılar, ne Niven ne de tabletler üzerinde inceleme yapan Carnegie Enstitüsü uzmanlarından Dr. Morley tarafından okunamamıştı. Tabletlerin varlığından haberdar olan Churchward, Meksika'ya gitmiş ve Tibet'te öğrendiği Naakal diliyle yazılı olduklarını kanıtladığı Meksika tabletlerini çözmeyi başarmıştı. Tibet tabletlerinde bulamadığı eksik bilgileri de Meksika tabletlerinde bulmuştu Churchward. Bu bilgiler sayesinde Batık medeniyet Mu hakkında büyük ses getiren kitaplarını yazmış oldu. Churchward ve Niven'in ortaya koydukları Mu kıtasının günümüz Pasifik Okyanusu'nun büyük bir bölümünü kapladığını, Hawaii, Haiti, Fiji, Paskalya adaları ile diğer Polinezya adalarının bu batık kıtanın bakiyeleri olduklarını ortaya koymuştu. Danimarkalı araştırmacı ve yazar Erik von Daniken de birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olan bu adalar kültürlerinin birbirlerine benzediğine işaret etmişti. Mu medeniyetinin kolonileştirmiş ve daha sonra bağımsızlaşarak birer imparatorluk haline gelmiş olan önemli iki devlet, Atlantis ve Uygur imparatorlukları olmuştur Churchward'ın görüşüne göre. Antik Mısır, Çin, Hint ve Maya medeniyetleri diye bilinen kültürlerin de kökeninde Mu medeniyeti yatmaktadır. Mu medeniyetinin ne zaman başlamış olduğu bilinmemektedir. Naakal tabletleri ve Meksika'da bulunan diğer tabletler bu konuda bilgi vermemiştir. Bu tabletler Mu'nun kolonileşme ve medeniyetinin temelini oluşturmuş olan dinini yayma durumuna 70 bin yıl önce başlamış olduğunu göstermektedir. 15 bin yaşında oldukları tespit edilen Naakal tabletleri yaratılış konusunda detaylı bilgiler vermektedir. Bu tabletlerde yazılanlara göre evrenin başlangıcında sadece ruh vardı. Daha sonra bu ruhtan bir kaosun ortaya çıktığı uzay var oldu. Zaman içinde kargaşa yerini düzene bıraktı. Uzaydaki şekilsiz ve dağınık duran gazlar bir araya geldi. Bu gazlar güneş ve gezegenleri oluşturmak için katı hale geldiler. Katılaşma sırasında hava ve su oluştu. Sular dünyayı kapladı. Güneş ışıkları havayı ve suyu ısıttı. Bu ışıklar ve toprak altındaki ateş, üzerinde su bulunan toprakları yükseltti ve bunlar toprak oldu. Güneş ışıkları, suyun içinde ve balçıkta kozmik hayat yumurtalarını, RNA-DNA, meydana getirdi. İlk hayat sudan çıktı ve yeryüzüne yayıldı. Günümüzde geçerli olan evren ve yaşamın oluşumu teorilerine bu kadar benzerlik gösteren başka bir teori olamaz. En az 70 bin yaşında olan bir medeniyetten daha farklı bilgilerin gelmesi beklenemezdi. Mu medeniyetinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından bir başka kaynak ile karşılaştırma yapalım. 3 bin yıl önce yazılmış olan Mahabharata kitabında uzak zamanlarda geçmişte yaşamış insanoğlunun kullandığı bir silah anlatılmaktadır. Dumansız bir ateşin ışığına sahip ve alevler saçan bir mermi atıldı. Birden her yer karanlığa gömüldü. Daha sonra gözleri kör eden bir ışık ve kulakları sağır eden bir gürültü çıktı. Ardından meydana gelen büyük ısıda sular buharlaştı. Filler, atlar, insanlar bir anda kavruldu. Ağaçlar tamamen yandı. Her yer yeniden aydınlandığında koca ordudan geriye sadece bir avuç kül kalmıştı. Anlatılan bu efsane, atalarımızın ulaştığı medeniyet seviyesinin yanında, onların dünyasının da bugün olduğu gibi savaşlar içinde geçtiğini göstermektedir. Mahabharata efsanesi ve Sodom ve Gomorra'nın yok edilişi gibi diğer birçok efsane, Atlantis ve Mu kıtalarının batışı ile ilgili teorileri desteklemektedir. Mu medeniyetinin idare ediliş biçimine ve bunun aracı olan ilk tek tanrılı dine, Mu dininin ne olduğunu yorumlayalım. Mu medeniyeti bir imparatorluktu ve imparatorların ünvanı güneşin oğlu anlamına gelen Ra-Mu idi. Mu İmparatorluğu'nun bir diğer adı da Güneş İmparatorluğu'ydu. Mu dilinde Ra kelimesi güneş anlamına gelmektedir. Mu'nun kolonisi olan Mısır'da da güneş tanrısına Ra adı verilmektedir. Ayrıca kökeni Mu medeniyetine dayandığı düşünülen Japonya'da da imparatorun ünvanı güneşin oğludur. Maya ve İnka kralları da aynı ünvanı kullanmıştır. Derece olarak imparatorun hemen altında bilim adamı ve rahip niteliği olan Naakaller bulunmaktaydı. Bunlar yönetici sınıfı oluşturmaktaydı. Kutsal Sırlar Kardeşliği'nin üyeleriydiler. Naakaller tarafından tüm dünyaya yayılmış olan Mu dini, insanlığın bildiği ilk tek tanrılı dindi. Naakaller bu dini insanlara ana vatan ve koloniler halklarına tanıtırken anlaşılması kolay olan semboller dilini kullanıyorlardı. Bu sembollerin ezoterik, gizil anlamlarını sadece üstadlar ve imparator Ra Mu bilirdi. Naakallerin sembolleri genellikle geometrik şekillerden oluşuyordu. Alacağal öğretisi, evrenin meydana gelmesinde en önemli görevin Tanrı'nın geometri ve mimarlık nitelikleri olduğunu öngörürdü. Mu dini içine Tanrı öylesine kutsal bir varlıktı ki adı doğrudan söylenmezdi. Bir sembol aracılığıyla ifade edilmezse insanlar tarafından anlaşılamazdı. Bu yüce varlığın sembolü güneş yani Ra olarak sembolize edilmişti. Naakal öğretisinde güneş gerçekte Tanrı değildi. Onun birliğinin ve tekliği insanlar tarafından daha iyi anlaşılması için kullanılan bir semboldü. Sembollerin bir diğer kullanılma amacı da sembollere yeni anlamlar vererek dinin bağnazlıktan ve dogmalardan kurtulmasını sağlamaktı. Ancak medeniyet çöktükten sonra ana kaynak yok olmuş, sembollerin kendileri put haline getirilmişti. Bu durumda çok tanrılı dinlerin doğmasına neden olmuştu. Semboller aracılığı ile tek tanrıya tapınmayı öğreten bu dinin büyük rahibi, kutsal kardeşlik örgütünün başı da Ra Mu'nun kendisiydi. İmparatorun tanrısal niteliği yoktur. Konumu nedeniyle sembolik olarak Güneş'in oğlu ünvanını taşımaktadır. Mu kozmik diyagramı. Naakallerin öğretilerini yaydıkları mabetler, kıtanın her yerine ve kolonilere dağılmış durumdaydı. Büyük blok taşlardan yapılmıştı bu mabetler ve damları bulunmuyordu. Bunlara şeffaf mabetler denilmekteydi. Güneş ışıklarının ibadet edenlerin üzerine doğrudan ulaşması için mabetlerde damlar olmazdı. Bu durumda bir çeşit semboldü ve ezoterik anlamda Tanrı ile insan arasında hiçbir engelin olmaması gerektiğiydi. Mu dini sembollerinin en önemli olanı Mu kozmik diyagramıdır. Bu diyagramda tam merkezde daire güneş bulunmaktadır. Ra'nın yani tek tanrının ortak işaretidir. Üçgen içinde bulunan daire, Tanrı'nın gözünün insanların üzerinde olduğunu sembolize etmektedir. İç içe geçmiş iki üçgen ise iyiliğin ve kötülüğün bir arada olduğunu sembolize etmektedir. Yukarı dönük üçgen iyiye, Tanrı'ya ulaşmak anlamına gelir. Her ikisinin bir arada olması ise altı köşeli yıldızı adalet sembolünü oluşturur. Bu yıldızın her bir ucu bir fazileti temsil eder. İnsan ancak bu faziletlere sahip olduğunda Tanrı'ya ulaşabilecektir. Altı köşeli yıldızın dışında bulunan çember ise dünyadan başka alemlerin de bulunduğunu temsil eder. Bunun dışında bulunan 12 fisto ise insanın uzak durması gereken 12 kötü eğilimi sembolize etmektedir. İnsan ruhu diğer alemlere gitmeden önce 12 dünyasal kötü eğilimden kurtulmak zorundadır. Aşağı doğru inen 8 şeritli yol ise ruhun Tanrı'ya ulaşması için aşması gereken aşamaların sembolüdür. Ruh en alt kademeden, cansız varlıktan mükemmele yani kamil insana ulaşmak zorundadır. Naakal mabetlerinde ay bir sembol olarak kullanılmıştır. Güneşin yanında yer alır. Baba ve ana olan Tanrı'nın eril sembolü güneş, dişil sembolü de ay olmuştur. kozmik diyagram üzerinde görülen üçgenin ve üç sayısının Nagal öğretisinde anlamı önemlidir. Üç sayısına verilen önem, Mu kıtasının üç parçadan olmasından kaynaklanır. Bundan dolayı üçgen, bir yandan Mu kıtasını sembolize ederken, diğer yandan da Tanrı'nın eril ve dişil yönlerini temsil etmektedir. Üçgen, ilahi kelamı, evreni simgeler. Üçgen içinde bulunan göz, ana kaynağı, Tanrı'nın varlığını insan üzerinde göstereceğini, onu gözlediğini gösterir. Bu sembol, Osiris ile Atlantis'e, buradan Hermes vasıtasıyla Mısır'a, Mısır'dan Yunanistan'a ve nihayet günümüze kadar ulaşmıştır. Birçok sembolün de olduğu gibi, ezoterik sırlar öğretisinin törenlerinin kökeni Mu-Nagal kaynaklıdır. Farklı örgütlenmeler aracılığı ile günümüze kadar gelmiş olan bu törenlerde aday ciddi bir hazırlık dönemi geçirir. Layık görülmesi durumunda kardeşliğe kabul edilirdi. Nagal öğretisine göre Tanrı sevgidir. Tüm evreni sevgi üzerine kurmuştur. Bu evrensel sevgiyi kavrayabilecek nitelikte olan ruhlar ona geri dönebilirler. Bu özelliklere sahip bir insan olabilmenin yolu ancak Nagal kardeşi olmakla mümkündü. Nagal öğretisinin diğer temeli tanrısal nurdan kaynaklanıyor ve dört temel gücün kainatı kaostan düzene geçirmiştir. Tanrı'nın kendi asıl nitelikleri olarak kabul edilmiş olan bu dört temel güç, dört büyük inşaatçı, dört büyük mimar, dört büyük geometri üstadı şeklinde adlandırılmıştır. Bu dört temel element, ateş, hava, su ve topraktır. Göksel dinlerin doğmasından sonra dört temel eleman, dört baş melek olarak isimlendirilmiştir. Nagaller bu dört temel gücü gamalı haç ile temsil etmişlerdir. Jeolog Nive'nin ortaya çıkardığı tabletler üzerinde bulunan bu haçlardan, kollarının dördü de aynı uzunlukta olanın, dört gücün eşitliğini, uçları kıvrık gamalı haçlardan, ağızlar sola dönük olanların iyiliği, sağa dönüklerin ise kötülüğü simgelemektedir. Binlerce yıldır hala gizemi çözülememiş olan Maya medeniyeti, gizemini korumaya devam etmektedir. 19. yüzyıl sonlarında Meksika'da bölgenin gizemli medeniyetinin izine rastlayan arkeologlar, ormanların içinde duran dev taş anıtların ve tapınakların sırrını çözmek için araştırmalar yaptılar. Bu ormanlarda Mısır piramitlerine benzer büyük taş tapınakların ve görkemli piramitlerin burada ne arıyordu? Madrid Kraliyet Kütüphanesi'nde bölgeye ilk gelmiş kişi olan Rahip Diego de Landa'nın kaybolmuş Relación de las Cosas de Yucatán adlı günlükleri bulunmuştur. Batı'nın Mayaları tanımaya başlamasında önemli adımlardan biri olmuştu. Orta Amerika'da büyük bir medeniyet yaratan Mayaların yerleşim alanları günümüz Meksika'sının Yucatán, Campeche, Tabasco ve Chiapas eyaletleri ile Guatemala'nın tamamı ile Honduras'ın da büyük bir bölümünü kapsamaktaydı. Milattan önce 600 yıllarına kadar varlığını korumuştu. Bu gizemli medeniyetin kültürüyle ilgili incelemeler sonucu kadim bir bilgiye sahip olduğunu ortaya çıkarıyordu. Mayalara ait Codex adı verilen birkaç belge dışında araştırmacıların elinde sadece dev tapınakları ve piramitleri vardır. Mayalardan bazıları, atalarından kalan tüm kültürün ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlar anlamaz, anlatıları yazıya geçirme gereksinimi duydular. 19. yüzyılda kendi dilleriyle ama Latin alfabesi kullanılarak yazılmış olan Popol Vuh adlı büyük destanları ve Jaguarlar adıyla bilinen bir grup rahibin yazdığı Chilam Balam isimli eserleri bu kaygıyı taşıyordu. Olmekler Medeniyeti. Mayaların yerleşimlerine komşu olan bölgede Tabasco yakınlarında bulunan ünlü Palenque kentinin batısında kalan alanda Meksika Körfezi'nin güney sahillerinde bulunan antik kent La Venta'da Mayaların medeniyetine benzeyen bir gizemli medeniyet ortaya çıkarılmıştır. Olmec adı verilen bu medeniyeti kurmuş olanların kim oldukları bilinmemektedir. Mayaların matematik ve astronomi bilgilerinin kaynağının, mitolojilerinin temelini M.Ö. 1600 yıllarına giden Olmec medeniyeti olduğunu söylenmektedir. Körfez bölgesinde bulunan diğer yerel kavimlerin, yani Mixtec, Zapotec ve Mayaların Olmec etkisi altında kaldıkları inanışı yaygınlaşmaktadır. Meksika'nın hiçbir yerinde Olmeclerle ilgili bir bilgi elde edilememiştir. Kökenleri hala bilinmemektedir. Sanatları, dev zencibaşı heykellerinin yontulması ile ortaya çıkmıştır. Bu insanlar sanki hiçbir yere ait değilmiş gibi durmaktadırlar. Zecharia Sitchin tarafından ileri sürülen Anunnaki teorisi, Ant Dağları ve Meksika'da bulunan kolonilerden bahsetmektedir. Sitchin'e göre, Enki soyundan gelen ve Mısır'da yazının ve bilgeliğin tanrısı olarak tarihe geçmiş olan Thoth, Afrika'dan getirdiği bir grupla, bunlar eski Atlantisliler olabilir, Meksika'ya gelmiş ve Olmec kentinin ilk kurucusu olmuştur. Dil ve kültürler arasındaki benzerlikleri konu eden bir başka çalışma, 20. yüzyılın başında Meksika'da Yucatan bölgesinde incelemeler yapmış olan Fransız Augustus Le Plongeon'a aittir. En başta Mısır olmak üzere Meksika'nın Mayaları arasında benzerlikler vardır. Maya dili arasında hem ses hem de anlam olarak ortak 150 sözcüklü bir sözlük bulunmaktadır. İran ve Afganistan bölgelerinde eski kent ve kabile adlarından 200 tanesi Maya dilinde anlamlı karşılıkları olan sözcüklere karşılık gelmektedir. Bu benzerlikler ve ortaklıklar Atlantis'in ortadan yok olmasından sonra eski çağ medeniyetlerine ulaşan kültürel mirasın etkileridir. Mayaların matematiği. Mayaların noktalarla çizgilerden oluşan hesap sistemi, onların atalarının Olmecler olduğu iddiasını kuvvetlendirmektedir. Çok daha eski bir medeniyetin Mayalara bırakmış olduğu mirastır. Bu miras nedeniyle o şaşırtıcı takvimin hesabına göre içinde bulunulan son çağın 5. güneşin M.Ö. 3113 yılının Ağustos ayında başlamış olduğu ve 2012 yılının Aralık ayında da sona ereceği hesaplanmaktadır. Mayalar sıfır kavramını bilirlerdi. Maya belgelerinin çoğu hesap ile ilgili kayıtlardır. Ancak bunlar sıradan hesaplar değildi. Bu kayıtların konuları astronomiydi. Ele geçirilen Maya belgeleri arasında bulunan Dresden Kodeksi de bu tür bir belgedir. İçerdiği matematiksel hesaplar ve sayısal ifadeler gökyüzü ile ilgilidir. Mayalarda zaman ve takvim. Mayaların zamanı hesaplama aracı arasında olan ilk ve belki de en ilginç döngü, Tzolk'in adı verilmiş olan kutsal takvimdir. Gün sayımı anlamına gelmektedir. Tzolk'in 260 günlük bir zaman dilimini içermektedir. İki farklı dizinin elemanları arasında bulunan bileşimle tamamlanmıştır. Bu dizilerden birinde 1'den 13'e kadar sayılan rakamlar, diğerinde belli bir sıra izleyen 20 adet isim bulunmaktadır. Maya astronomisi ve Venüs gezegeni. Venüs gezegeni Maya astronomisinde özel bir konuma sahiptir. Maya inanç sisteminde büyük öğretici tanrı Kukulkan ile özdeşleşmiş bir gezegendir. Venüs'ün bir turu sabah yıldızı olarak gözden kaybolmasından tekrar sabah yıldızı olarak ortaya çıkıncaya kadar geçen süreyi 584 gün olarak ölçmüşlerdir. Modern astronomik hesaplara göre bu döngü 583.92 gündür. Yani Mayalar çok az hata ile sonuca ulaşmıştır. Maya antik kentlerinde piramitlerin tepesinde odalar bulunurdu. Chichen Itza'da bulunan karakol benzeri göksel gözlem amaçlı yapılmış bu binalar, rahiplerin gözlem yöntemleriyle ilgili bir fikir vermektedir. Bu yapılar, her taraftan ufku görecek bir şekilde yüksek ve düz alanlara yapılmıştır. Dikkatli hesaplarla gözlem odasına duvarlar yapılmıştır. Bu duvarların üzerinde bulunan pencereler doğrudan doğruya ufukta belirecek özel yıldızlara göre hizalanmıştır. Chichen, Itza gibi bir diğer Maya kentinde tam tepe noktasına küçük bir deliğin açılmış olduğu ve zenit gözleme odaları ortaya çıkarılmıştır. Kullandıkları araçlar basittir ancak Mayaların dikkatli, pratik ve akıllıca gözlemlerle yıldızların yükseliş ve batış hareketlerini hem de zenit geçişlerini gözlediklerini ortaya koymaktadır. Bu astronomik çalışmalar Mayalara ayrıntılı ve hassas Maya takvimini sağlamıştır. Mayalar takvimlerinde 4 güneş yaşadıklarını ve halen 5. güneşin yaşanmakta olduğunu anlatmaktadırlar. Bu bakışa göre 4. güneşin bitiminde su elementi ile ilgili felaketler yani büyük seller ve sağanaklar yaşanmıştı. Tufan söylencelerinde olduğu gibi 5. güneşin sonunda da büyük depremler gelecekti. Atalarından Mayalara sözlü şekilde aktarılan söylencelerde tekrarlanan evrensel döngüden söz edilmektedir. Mayaların sanat eserlerinde, mimarilerinde, tapınaklarında, bilinçaltında yaşanmış olan yok oluşun getirdiği vardır. Aynı tarz çok daha keskin biçimde Toltek ve Aztek kültürlerine de dahil olmuştur. Orta Amerika medeniyetleri bu nedenle korku imparatorlukları şeklinde nitelenirler. Mayalarda astronomi. Mayaların yüksek astronomi bilgileri bulunuyordu. Dünya güneş çevresinde yıllık turunu tamamlarken diğer yandan da kendi ekseni çevresindeki dönüşlerini sürdürmektedir. Bir güneş yılı tamamlanıncaya kadar 365.242 kez eksen turunu tamamlayan dünya çok daha uzun sürede kolay fark edilmeyen iki farklı döngüyü daha sürdürmektedir. Bunlardan biri ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açıyla ve bu açının uzun zaman dilimleri içinde değişmesiyle ilgili bir döngüdür. Dünyanın ekseninde meydana gelen presesyon hareketi ölçülebilir ve sabit bir döngüdür. Modern astronomi hesaplarına göre presesyon çemberinin bir derecelik bölümü yaklaşık 71.6 güneş yılında tamamlanır. İlkbahar ekinoksunda güneşin takım yıldız değiştirmesine neden olacak büyüklükte bir hareketi, yani çemberin 12'de birini oluşturan 30 derecelik bölümü, dünya ekseni, 2.148 yılda tamamlanmaktadır. Her 2.148 yılda ilkbahar ekinoksunda güneşin aynı hizada bulunduğu takım yıldızı değişmektedir. Eksen çubuğunun başladığı noktaya geri dönmesi, yani presesyon döngüsünün tamamlanması, 12 çarpı 2.148 eşittir 25.776 yıl sürmektedir. Bu döngü süresince Güneş, ilkbahar ekinokslarında 12 farklı istasyonda eşit süreler geçirecektir. Hesaplamalar sonucu, Mayaların 5 çağ toplamına eşit olan 25.627 yıllık zaman dilimiyle şaşırtıcı biçimde yakınlaşır. Mayalar, presesyon bilgisine nereden sahip olmuşlardı? 8. ayrımın sonu, sayfa 122.